Ayrım 6.
Çay, onların tutkuyla sevdikleri bir içecekti. Leylimlin'e geçenlerde para yerine verilen paranın ölçüsünü evde kimse bilmiyordu. "Bana bir tutam çay verirsen hanımcan makbulümdür," demiş. "Eh," diyordu annesi, "eh, parayla çay almayı düşünmeyip çayı elden istemek tam bunlara göre fikirler." Leylimlin'e verilen parayla çay alınıp alınamayacağını da soramıyorlardı. Bu kesin çekingenliğin, rahata düşkünlüğün belirtisi olduğunu sonradan öğrenmişti Emine. Kiraz ninesinden o yokken söz açılınca ilgilenmez, duymuyormuş gibi yaptığı işi sürdürürdü. Söz çok uzayıp Leylim ninenin belki de bir meczup olduğu konusuna kaydırılırsa, bu meczup sözcüğünün ne olduğunu Kiraz elbette bilemezdi. O anda Kiraz alttan alta sündüreceği türkülerinden birine çarçabuk girişirdi. Annesi uzak bakışıyla onu gözden geçirir, "Mutfaktaki kalaydan yeni gelen tencereleri 3 kere sabunladın mı?" diye sorardı. Kiraz, yüzündeki uçucu acının izlerini gülümseyerek silme isteğiyle, "Yapmışım hanımcan," derdi. Onu gene unuturlar, derken sobanın yanındaki ev halkını alıştıra alıştıra yerleştirdiği küçük minderinde görürlerdi. Kiraz'ın oturmalarının en uzunu yarım saate geçmezdi. Çünkü Erzurum'un 7-8 ay süren kışında sobalara yetiştirilecek odunların taşınması azımsanmayacak işlerdendi. Annesi büyük odun tenekesine Kiraz geldikten sonra karşı çıkmıştı. Göze güzel görünmüyordu doğrusu, öyle demişti. Zaten bu çocuğu bir o iş için almadık mıydı? Küçüktür ya, odundu falandı, taşır. Günler geçtikçe Kiraz cılız vücudunun umulandan da çoğunu kaldırdığını kanıtlamak isterce başka işleri de üstlenmişti. Bu çaba belki de annesinin buyruklarını azaltma gayretiyle giriştiği bir çabaydı. Çayları ince belli Erzurum bardaklarına koyduklarında Emine uzanıp Kiraz'ı yanağından öpüvermişti. Kiraz'ın lokması yanağına toplanmış, birden dolu veren gözlerinden inen yaşları yadırgatan bir dinginlikle, "Cumhuriyet alanına taşınır mısınız kız Eminecan?" "Yo, annem söylemedi öyle bir şey. Hem ben seni onun için öpmediydim. Gitsek de ne olacak? Sen de gelirsin." "Ninen akşamleyin," dedi. "Durmazlar bu köhnelikte. Oradaki memurların benzerlerinin yanına varacaklar. Sen bari durabilsen yanlarında. Ben yakışmam o iç içe yerlere. Burada benim yakışığım olan şeyler de vardır. Avluları, taş girişi, tahta tabanları, demir çatılı pencereleri, çullu kapıları, merdiven binişlerinin ığıldayan tahtaları aykırımıza değildir. Memur evlerinde elektriklerin borusu bile duvarların içindeymiş. Hamamlığıysa bizim çimdiğimize hiç benzemez. Böyle dert danıştım, dert bölüştüm ninemle Eminecan." Bir leylim nineli gecelerde, bir de böyle baş başa kaldıklarında Kiraz'ın olanı biteni seçmezliği yitiyordu. "Sen ne diyorsun Kiraz'cığım? Buradaki elektrik boruları dışarıdan döşeliyse ne olurmuş? Bu yaşlılar her şeyden kuşkulanıyor. Annem de öyle. Dün gece siz de duydunuz mu?" Kiraz yüzünü kaçırmış, camdaki buz sarkıntılarına bakıyordu. Emine kalkıp Kiraz'ın saçlarını okşamaya başlamıştı. Kendisini kararlı büyümüş buluyordu o sabah. "Duyduk. Hepsini mi? Ya Eminecan hepsini? Hepsini mi? Ya Emine abla hepsini?" Arada bir Kiraz Emine abla demelere başlayınca Emine toparlanır, saçlarını iki yana savurmaktan cayıverirdi. "İnandınız mı? Neye inanacaktık ki? Yani ablamın şeyle, hani annem diyordu ya, bir ere meyil vermesi mi? Yok öyle bir şey. Annem kuşkulanmış. Ablam daha küçük 17'sini sürüyor." Yeniden masada karşılıklı oturmuşlardı. Büyüklerin düzenini yinelemek konuşmalarına uygun düşer kanısı vermişti Emine'ye. Kaşıklarıyla bardakları çıngırdatarak çaylarını karıştırmışlardı. Güzel çınlamalar üzüntülerini yumuşatmıştı. Kiraz toparlanmış, içini ılgın ılgın alan çaresizlenmeyi itermişçe kaldırıp indirmişti kollarını. "Sizin küçük olmaya vaktiniz çokmuş. Öyle der ninem bana. Bu şehir insanının halleri hiç bize benzemez. Yüzleri de, her bir şeyleri de ayrıdır. Hele okuyup kitap kapatanlar, kitap açanlar var ya, daha ulu, daha yanına varılması olasızlardandır. Bana belletti bunları. Ömürlerini süsleyip bezerler," dedi. "Çocuğa kalmaları dahi ay yıl hesabına göredir. Böylesi savunulup berkitilmiş canın paha biçilmez olması da özümce şaşılası değildir. Bilirim. Bizim canlarımızın suyu başka, onlarınki başkadır. Ya Kirazcan, Ceyran'ım, Sunan benim. Sen de onlardan olasın. Onlara yaraşasın diye çözünüp dövünmem bu yüzdendir. Şaştın ya, Seçil kız büyüktür yengemden, engin değildir diye. Daha işi vardır Seçil'in. İşleri biten de gönül kaydırmalı. Öğretmen hanım haklıdır. Biz akıl eriştiremeyiz. Bahri kavrulsa da koy vermezler. Ağlama Kiraz, dedi. Sen niye ağladıydın gece peki? Ablam inlerdi, kanlı gözyaşı akıtırdı. Onu isterim derdi. Bizim oralarda Mecit'le Zero vardı da birbirlerine varamadıklarından kırpmaz suya verdilerdi özlerini. Zero'nun babası sürüyle koyun yayar bir kocamış herifti. Mecit ise erlikten kalma onbaşı ceketinin içine mintan çitemezdi giymeye. Bir gözleri varmış Mecit'in, gecenin karasında parlar. Bir boyu varmış ulu ağaç gibi. Yiğitmiş ki benzersiz. Suya verdilerdi taze ömürlerini. Biz çinmeye karların yufka buzunu kırarken Zelo'nun boyun muskasını buluverdiydik. Babası sahiplenmediydi. Kim ölmüştür bilmirem, demişti. Müstantik vardığında da aynısını demişti. Özümün kızı değildir. Daha arkada 5 tane var. Mecit'in kimi kimsesi kökten yoktu. Leylim ninem ona okuduydu toprağına varıp. Gurbet paklardı Mecit'i, dediydi. Müstantik sorgularken biz kapıya biriktiydik. Jandarmalar pusatlarıyla kakaladıydı. Gülüvermişlerdi. Konuştukları konunun bilmedikleri acı ağırlığı dağılmıştı. Yok, ablam kendini suya atmaz. Ninem de öyle der. Ağlama Ceren'im, ağlama Sunam. Onlar canlarını korumasını bilip bilip öğrenirler. Gönül kuşlarını iyi yüksek beslerler ki engine kıpırdamaya. Her bir törelerini kurup geliştirirler ki rahata yufkaya düşeler. Görmez misin 5 cana 25 sahan yakıştırırlar. Bardağın çatalın sayısını çok sayı sayabilen bile çıkaramaz. Ya tencereler ya çullar çaputlar ya erin evinde yere basıp da danışıp da duyurmayışı. Bunlar kişiyi rahvanlaştırır. Bakıması söner, yakıcı olmaz. Yorgalaması diner, yumuşak baş olur. Bizcileyin çürük karını değildirler. Enine en, boyuna boy denkleştirirler. Zela yoksul nere, Seçilcan nere? Onlar bu dünyanın her bir halini öğreniyorlar. Bize gelen de biz dağların, kurtların canlısıyız. Yazımız böylesi yazılmış. Hem öğretmen hanım niye kakardı ki ablanı? Bilmem. Yanlarındaymışsın, işittim dedin ya. İşittim ya, her söyleneni anlamadım. Çünkü annem öylesine kızmıştı ki ayıp şeyler de söylemeye başladı. Ben anladım, demişti Kiraz. Gülüşü uçuşu vermişti. Yok canım, sen benden küçüksün, nereden anlayacaksın? Ne küçüğü, bizim orada biraz daha erişmişi satıp kadın eylerler. Kadın mı? He, kadın ne ki? Kiraz masanın ucuna bakmıştı. Kirpiklerinin ağır koyuluğu yanaklarına kapanıyordu. Çay bardağının demli kızılına gözlerini çevirip soluklanmıştı. Emine aralarındaki gerilmeye başlayan duygunun keskinliğinden ürkmüştü. Kiraz büyüyor, abla sayılma rahatlığını alıyordu Emine'den. Annesiyle babasında bazı geceler açığa çıkan o anlamsız saydığı bakışların açıklamasını Kiraz getirecekmiş gibi hem tutkuyla hem itkiyle bekliyordu. Annesi böyle gecelerde kızlarıyla da uyuşmaya yatkınlaşıyordu. Babasının ilk öğretim müfettişi olma tasarısını annesi başka zamanlarda susarak dinlediği halde öylesi gecelerde çoğunlukla konuyu o açıyordu. Kaç yıldır buradayız Selahattin, diyordu. Sanırım Emine ortayı bitirmeden Ankara'ya naklimiz gelecektir. O zaman bankadaki birikmiş birkaç kuruşla akaretlerdeki evin kirasını da denkleştirirsek senin okuma süreni kolaylıkla atlatırız. Sühendan ablan da bu masrafa ortak olur sanıyorum. Biliyorsun, kocası Halk Partisi'nin önde gelenlerinden. Sarıkamış'ta Enver Paşa'nın saf derunluğuna kurban giden kardeşlerinizin öcünü alıyormuş Sühenden ablan, aklı sıra. Ne ilgisi var Cumhuriyet Halk Partisi ile Enver Paşa'nın? Ya Sühenden, derdi babası. Onların Kafkasya'dan kaçmaları aslında bilinçli değildi. Annemin İran halılarım gidecek diye ağlamasını anlatırken Sühenden ablam alay eder. Bolşeviklerden ilk söz edilmeye başlandığında onların bizler gibi insanlar olduğuna inanmaz. Kara kazak kepeneği giymiş, 2 metre boyunda adamlardır, dermiş. Bolşevikler geliyor dendiğinde birden ihtiyarlayıvermiş annem. Köşesinden kalkmaz olmuş. Kocasını karşılarken küpelerini takmayı unutmayan, süsüne düşkün kadının yerine sanki başkası gelmiş. Yine de küpeleri kulağındaymış. O kederli günlerinde bu takıları çıkarmayışını peygamberimiz temiz hasretlerinin kadına en yaraşan süstür diye buyurduğundan dinine koyu inancından yaptığını söylermiş. Babamıza çok tutkunmuş. Sühendan ablam küçüktün Selahattin ama yine de hatırlarsın der. Babam vodka içip Rus romanslarını söylermiş. Rusçayı nereden öğrenmişse işte. Ana yurda dönmemize yakın iki de müjik gömleği edinmiş. Bunları evde giyip anneme verdiği çarpıntıyla da ürküntüleriyle de eğlenirmiş. Acem komşularımız konuk geldiklerinde başlarında Horasan takkeleriyle bağdaş kurup oturunca annemin ''Korkuyorum efendim, nedir böyle, siz de tensip etmeyiniz.'' diye sürdürdüğü koyu İstanbul ağzını gülümseyerek dinlermiş. Babamın bir ara bir Gürcü kızına tutulduğunu sanıp yatak döşek serilmiş. Ölümüne yakın bile anlatırdı. Selahattinciğim, güya kızın beli babanın iki elini kavuşturmasıyla toparladığı kadarmış. Ben de doğurmadan, dokumadan öyleydim. Ne var buna şaşacak? Oysa Sühendan ablam anneme hiç benzemez. Ne kadar ölçülüdür bilirsin. Elle gelen düğün bayram der hep. Annemse bir şeyimi vermem derdi de bir daha demezdi. Sühendan ablam dediğin gibi pek de saf değildir. Düşündüm de doğru söylüyorsun Selahattinciğim. Onların partileri bile Şemsettin Günaltay zamanında İmam Hatip okullarına yeniden can verdiler de nasıl yaptılarsa biz bile Halk Partili olduğumuz halde bu okulları demokratlar açtı sandık. Oysa İsmet Paşa'nın neyse derdi babası benimki bir tasarı ilk öğretim müfettişi olmak. Yok yok gör bak bunu gerçekleştireceğiz. Bu tür konuşmaların dağınıklığına alışıktı Emine. Anlamadığı kavramlarla geceler boyu tartıştıkları olurdu annesiyle babasının. Çoğu da onun acısından kırık kopuk şeylerdi. Bazı akşamları öbürlerinden ayıran konular değil de konuşulurken annesiyle babasının arasında çaktığını sandığı bir akımdı. Kubilay, tombul çocuk yanaklarının giderek kızarmasıyla uyuklamaya başlardı. Seçil, ders kitaplarından sıyırdığı bakışlarıyla annesiyle babasını onların görmediği bir anda dikkatle süzerdi. Bu gözlerde annesine yönelik bir öfke varmış gibi gelirdi Emine'ye. Haydi derdi annesi, geç oldu, herkes yatağa. Ben derdi Seçil, çözümleri yapamadım daha. Baban sana yardım etsin. Babası ablasının başına gelir, mırıl mırıl anlatmaya başlardı. Annelerinin kesinlikle karşı çıktığı, kendileri öğrenmelidirler, senden benden bekleyerek sınıf geçmeleri yanlıştır, hep yanlarında olmayacağız, güven falan ya bu kadarı da fazla, razı değilim demeleri o anlaşılmaz gecelerde söylenmemiş sayılır, annesiyle babası bitirilmesi gereken derslere yardımcı oluverirlerdi. Emine yardım istemezdi. Böylesine çarçabuk yalanlanan erdemlerin hiç olmazsa onun yönünden savunulması gerektiğine inanırdı. Hadi tamam derdi annesi ellerini çırparak. Kubilay'ı ilk doğum yapmış bir genç ananın bebeğini tutuşundaki özenle, ürküntüyle kucaklar yatak odalarına yönelirdi. Kapıyı açsana Emine derdi. Emine kalkar, annesine sürünmemeye gayret göstererek kapıyı açardı. Dönüp yeniden ders çalışmaya oturunca annesi kaşlarını alnında alabildiğine kaldırır, öğrencilerini azarlamadan önceki küçültücü anlamla dolardı yüzü. Emine, sözler bitmeden Emine defterlerini toplamaya girişirdi. Masada ablasının saçlarını kalemle çekeleyip babasının söylediklerini ilgisizlikle dinlediğini apaçık görürdü. İçten içe fokurdayan ağır bir sıvının kabarıp taştığını sanarak toparlanmasını bir çırpıda bitirirdi. İyi geceler der. Yatağına girmeden önce de odanın karanlığında dururdu. Gecenin içinden kopan bir tren sesi ondaki koyu mavilerle güneş sarılarıyla bezeli yere gitme isteğini yenilerdi. Bu yerin adı İstanbul'du. Çocuklara özgü düşlerinden çıkarıp gerçekleştirmişti orayı. Çocukların bildiklerinin, gördüklerinin sınırlarını taze verimlilikleriyle zorlayan o 9-10 yaş düşlerinin ulaşılmaz gece trenleriydi bunlar. Erzurum evlerinin damlarında, istasyonun sağındaki gürültüsü dışarılara taşan lisede, ağırbaşlı solgun taşralı gençlerin okuduğu öğretmen okulunda, güzelim medreseler, türbeler, kervansaray kalıntısı duvarların yalnızlığında, büyüyen kentin kar aklığında, asker karavanlarının dökülen artıklarında, yeniden beliren buz dikitleriyle, buz sarkıntılarının tanıştığı, ışıltısı içinde kurulan bir İstanbul'du bu. bir çocuğun yabancılığını, korkularını, güçlü düşlerini kendi kendine sürdüreceği, sözsüz konuşmalarını geliştireceği bir benzersiz kentti Erzurum. Üstelik gece trenleri vardı kara derin dağlara doğru arasız geçip giden. Ablası içeri girdiğinde o uyumuş gibi yapardı. Bizimkilerin araları iyi ha. Ablasının sesini tanımadığı bir renk vururdu o tedirgin gecelerde. Demek ki Seçil'le bir şeyler seziyordu ya, neydi sezdiği? Emine yanıtlayamazdı. Yatağın soğuğuna alıştıkça ayaklarını yavaşçacık uzatmaya başlardı. Bir süre sonra annesiyle babasının odasından geldiğini sandığı mırıltıları hem duymak ister hem de yorganı kulaklarına çekerdi. Tutulamayıp salınan seslerde açıklayıcı şeyler hiç yoktu. Bildik sözlere çekilebilecek gibi de vurgulanamazlardı. Emine koy verdiği vücudunu sıkıca toparlayıverirdi. Yalnızlık, aldatılmışlık olduğunu sonraları tanımladığı, çevreyi evreni yitirme duygusuna düşerdi. Şşt, uyudun mu Emine diye soran ablasını yanıtlamamak için dayanır, çözülmezdi. Uyudun mu Emine, şşt, sana soruyorum. Emine kollarına göğsüne bastırır, kirpiklerinin titreyişini durdurmaya çalışırdı. Suskusunu daha neyle abartabileceğini araştırırdı. Sabah kahvaltı masasında kimseye bakmadan çabuk çabuk çayını yudumlardı. Buna da ne oluyor böyle derdi annesi. Babası çenesinden tutup kaldırırdı yüzünü. Eminecik ne oluyor sana? Hasta mısın? Hmm. Konuşursa ağlayacağını sanırdı. Bir doluluk dolanırdı bağrında. Kime benziyor bu kız Selahattin? Annesi birden arkadaş oluverirdi kocasıyla. Şakacı, rahat, hoşgörülüydü davranışları. Anneannesine, adı babaannesi ya da kendi anneannesi. Aa yapma, annem aksidir de bunun kadar değil. Eh bu daha çocuk, yerinde aksilenmeyi büyüyünce öğrenir. Kadınla erkeğin yıpranmış, düşmanlığa yönelmiş ilişkilerinin silah bırakımı sayılabilecek o günlerinde, tanıştıkları yılların karşılıklı sunulan ilk kişiliklerinin canlanmasını yadırgıyla izlerdi Emine. Yalanın, yapmacığın hangisi olduğunu araştırırdı. Kubilay gülmeye başlardı. Erkek kardeşinin ona aptalca gelen bu gülüşlerine dayanamadığı bir sabah ona masanın altından bir tekme savurmuştu. Kubilay ağlayarak Emine ablasının dizine vurduğunu söyleyince ''Niye? Sen deli misin kızım? Durduğun yerde niye?'' Annesi bildik dikliğindeydi. Emine mutluluk sayılacak esintinin içini arıtmasıyla gevşemiş ''Siz beni aptal mı sanıyorsunuz?'' demişti. Annesiyle babası hızla bakmışlardı birbirlerine. Ne olmuş da seni aptal sanalım? Hiç işte. Söylenecek sözü bilememişti ya, hedefe vurduğunu anlamıştı. Arada utanmazca bir aldırmazlıkla patlayıveren gecelerden sonra o sabah kafasındaki kadın erkek sorununu açıklayacak olan bu küçük köylü kızına olağanüstü bir beğeniyle bakıyordu. Kim bilir kıyısından berisinden varıp da uzaklaştığı o çirkin şeyin güzel olamazdı. Öylesine sinsice gizlenip ayıplanıyordu ki aydınlanmasına göğüs gerecek, ağlayıp ürküp geri çekilmeyecekti. Kiraz çayının son yudumunu içip bir ere yürekten meyillenip de kaçıverirsen kadın olursun demişti. Nasıl? Seni ellediğinde sen de alav alav olup kalırsın. Emine irkilmişti. Geçen yıl okulun bahçesinde yaşıtı Kaya'nın gelip saçlarını çekmesinin çok ayıp olabileceği utancı hızla kayıvermişti aklından. Kaya onların yakar top oynadığı anı gözlemiş, Emine fırladığında ardından yetişip ''Kız kız sarı kız ara sıra beni ara kız'' deyip saçını tutmuştu. At kuyruğu yapılmış açık kumral saçlarını tutamıyla çeken oğlanı itmek, vurmak, tekmelemek gibi giderek zora, acıya yönelen işlemleri bir çırpıda yapıverme isteğiyle kıvranmıştı. Çocuğa duyduğu öfkenin gücüyle ne yapacağını bilemiyor, saçlarının köklerine basan ateşin acısına dayanamıyordu. Konuşarak karşı koymayı, hiç olmazsa Kaya'yı bu yolla aşağılamayı, küçültmeyi istemişti. ''Aptal sen de, benim saçlarım sarı mı? Ne yapalım ama tekerleme öyle. Öğretmene söyleyeceğim bak ilk derse girdiğimizde hem nasıl? Söylersen söyle, benim babam belediye başkanı olacak. Benimki de baş öğretmen, hem de olmuş.'' Herkes baş öğretmen olur. Belediye başkanı olmak kolay mı? Saçları hala Kaya'nın elindeydi. Çocuğun duru su yeşili gözlerindeki yabanıl pırıltıyı görünce yüreği soğuyuvermişti. Kaya'ya bakmamak için saçının elverdiğince çevirdiği başını dik tutmaya çalışarak Bak, girince söyleyeceğim. Sabahtan birkaç öğretmenle birlikte annesinin geldiğini gören Emine korkmuştu. Böyle görünmenin yakışıksız olabileceğini, belki de annesine kayaya karşı koyma isteğini yeterince anlatamayacağını kestirmişti. Bırak artık, bak fena olacak. Annesine güvenip de kendisini korkusuz sanana bak. Emine'nin saçları çocuğun avuçlarından kaymış, ardından da Kaya yarı şaşkın, yarı aldırmaz yürümeye başlamıştı. Pis Erzurumlu sen de, demişti Emine. Belediye başkanı oğlu olsan ne olacak? İstanbullu değilsin ki. Kaya, sarkık bir gülüşün yerleşiverdiği yüzüyle kala kalmıştı. Emine kurtulduktan sonra yatışmış, hatta yorulmuş bir durgunlukla arkadaşlarının yanına dönmüştü. Kaya ile yaşıttılar, boyları bile eş sayılırdı. Belki bir baş daha uzundu Emine'den. Kaya sonra bir çarpışmada vurulanlardandı. Bektaş Elçinoğlu Erzurum, 1947 doğumlu Sami Kaya Elçin. Zeriha'dan doğma, Hacettepe Üniversitesi, anarşik olaylara karışmış, silahlı çatışmada vurulmuştur. Gazetelerin o günlerdeki manşet haberlerindendiler. Herkes ibretle okuyor, bu şehir şakilerinin üniversiteli olmasını anlamaya çalışıyordu. Fotoğraftaki yeşil gözlerine aydınlık veren kara bıyıklarını, alnındaki saçlarının gür tacını aralayıp neden sonra çocukluğunun Erzurumlu öğrencisini tanıyabilmişti. İkinci fotoğrafın altında anarşist genç vurulduktan sonra diye yazıyordu. Yere boylu boyunca uzanmış, gürbüz, delikanlı bir vücudun üstüne serpilmiş kara lekeler görünüyordu. Cebinde 20 lira bütün, 365 kuruş bozuk para, kimlik belgesi bulunan anarşist gencin Filistin gerilla kampında bir yıl silahlı eğitim gördüğü iddia edilmektedir. Lekeler çoğalarak yürek noktasında kalıyordu. Hepsi kurşun deliği. AP'nin ileri gelenlerinden olan babası Bektaş Elçin'le konuşan muhabirimize dertli baba, ''Durum için söyleyeceğim yoktur. Gerçek bir Türk çocuğunun böylesine bir yanlışa düşmesi bir baba için zuldür. Başkaca söyleyeceğim yoktur.'' demiştir. Oğlunun ölüsünü teslim alan babası Bektaş Elçin, cesedin Erzurum'a aile kabristanına defnedileceğini söyleyerek ''Ne de olsa kanımdandır, ardımdandır.'' demiştir.